Ayrım 18, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 197. Peygamber hiç direnmeden oturdu. Ya sobanın üstünde fokurdayan çaydanlığı görünce karakola getirildiğinden hiç kuşkusu kalmadı. Ancak öyle üşümüştü ki ellerini içgüdüyle sobaya doğru uzattı. Mezarlık bekçisi üstündekileri çıkarıp kurutmayı önerince de dizlerine dayanıp kalkarak yağmurluğunu çıkarmakta bir sakınca görmedi. Ama kunduraları da çıkar çamura batmış deyince hayır olmaz diye yanıtladı. Kaçmasını önlemek istediklerini düşündü. Kesinlikle olmaz diye ekledi. Ancak bekçi çok kararlı görünüyordu. Ne varmış olmayacak diyerek çekip çıkardı makosenleri. Çoraplarını da çıkardı. Sonra paçalarına dokundu. Sıksan suları akacak diye mırıldandı. Başını kaldırdı. Haydi bey baba şu pantolonu da çıkarıp bir güzel kurutalım dedi. İnsanları böyle yavaş yavaş soymak faşistlerin yeni kelepçeleme yöntemi, ele geçirdikleri devrimcilere böylesine güler yüzlü, böylesine yumuşak davranmak, onlara yardım eder gibi görünmekse alaycılığın son sınırına ulaşmış son işkence yöntemleri olmalıydı. Peygamber beyninin uğultusuna, bedeninin uyuşukluğuna karşın silkinmek, direnmek istedi. Hayır hayır dedi ama adam dinlemiyordu, gülümsüyor, bir şeyler söylüyor, çevresinde dönüyor, kemerini gevşetiyor, omuzlarından tutup kaldırıyor, pantolonunu indiriyor, yeniden oturtup paçalarını aşağı doğru çekiyordu. Yaptıklarını da öyle çabuk yapıyordu ki korkunç başı dönüyordu peygamberin. Sonunda donacak kalınca iliklerine dek ürperdi. Düşmemek için karşısında gülümseyen düşmanına tutundu. Düşmanı oturmasını söyledi, dizlerinin üstüne bir eski battaniye örttü, duvarın dibinden bir çift nalın alıp çıplak ayaklarına geçirdi, sonra sobanın üstünde fokurdayan çaydanlıkla demlikten bir bardak çay doldurup eline verdi. Peygamber düşmandan geldiğini hiç unutmamakla birlikte çayı hazla sindire sindire içmeye başladı. Ne var ki daha ilk yudumlarda karşı konulmaz bir gevşeklik çöktü üstüne. Karşısındaki adamı ve nesneleri doğru dürüst göremez oldu. Sonunda dayanamadı, birden bıraktı kendini. Elinden kayan boş çay bardağının betonun üstünde parçalanırken çıkardığı gürültü de bekçinin "Bey baba, bey baba" diye seslenişi de bilincinin sınırını zor aştı. Sonra koltuklarının altından çekilerek bir yerlere doğru sürüklendiğini ayrımsadı. Son bir çabayla gözlerini açtı. "Yoksa çaya?" diye kekeledi. Ama arkasını getiremedi. Yalnız bir ara bir yatağa yatırılıp üzerine bir örtü örtüldükten sonra birdenbire bastıran ağır ve sası bir kokudan kaçabilmek için doğrulmaya çalıştı. Ama gene yastığa düştü başı. Tabut mu tabutluk mu diye düşündü. Sonra bir kez daha her şey tümüyle silindi. Belki bir, belki iki saat sonra gözlerini açıp da tam tepesinde ışıldayan çıplak ampulü görünce düşman elinde bir hücrede bulunması gerektiğini düşündü. Usulca kendini yokladı. Elleri bağlı değildi. Küçük tabanca da hala ceketinin iç cebinde duruyordu. Yüreği sevinçle çarpmaya başladı. Düşman gene eksik yapmıştı işini. Kurtuluş umudu var demekti. Dran, dran, dran atıldı üç el tabanca. Nöbetçiler neye uğradıklarını bilemeden çuval gibi yere yığılırlar. Kendisi de elini kolunu sallayarak çıkıp giderdi. Sol iç cebindeki tabancayı uykusunda kımıldıyormuş gibi hiç belli etmeden ağır ağır sağ elini alıp emniyetini açtı. Bir süre bekledi, sonra sol elini bedenine destek yaparak hızla doğruldu. Tam o anda karşısında resmi ya da sivil biri belirmiş olsaydı üç el tabanca büyük bir olasılıkla patlardı. Ne var ki karşısında duvarın en yüksek noktasında yeşil bir Kur'an mahfazası, onun altında gazeteden kesilmiş renkli bir futbol takımı fotoğrafı, fotoğrafın sağında solunda altındaysa gene gazetelerden kesilmiş yarı çıplak kadın fotoğrafları sıralanıyordu. Böylece bir hücreden çok bir kalça mezarlığına düşmüş gibi bir izlenim uyanıyordu insanda. Öteki duvarlarda irili ufaklı çivilere havlular, temizlik bezleri, çamaşırlar, çoraplar, gömlekler, ceketler, pantolonlar asılmıştı. Peygamber kendi pantolonuyla yağmurluğunun da iyice silinip temizlenmiş olarak bunların arasında bulunduğunu gördü. Arkasından çevresini daha büyük bir dikkatle denetleyince sobanın üstünde bir çaydanlığın tıkır tıkır kaynadığını, sobanın dibinde çamurlarından arınmış olarak makusenlerinin, kirli bir tahta iskemlenin arkalığında da yıkanmış olarak çoraplarının kurumakta olduğunu, çantasının da bütün fermuarları kapalı durumda yatağın dibinde durduğunu görünce tabancayı cebine koydu. Ama nerede bulunduğu konusunda hala kesin bir kanıya varmış değildi. Bu sırada bir su sesi duydu. Hemen arkasından yandaki dar ve basık kapının açıldığını, kapkara pos bıyıkları, kısacık boyuyla çarpıcı bir oransızlık izlenimi yaratan, geniş omuzlu, koyu esmer bir adamın pantolonunu çekerek odaya girdiğini gördü. Bulunduğu yere ilişkin bütün kuşkuları silindi. Mezarlık bekçisine gülümsedi. Mezarlık bekçisi ise gülümsemesine bir sevinç çığlığıyla karşılık verdi. "Aferin be!" diye haykırdı. "İyisin bey baba, uyuyunca yüzüne renk gelmiş. Ama beni çok korkuttun. Neydi o halin? Pat pat düşüyordun. Çok mu üşümüşsün ne? Bir çay içer misin?" "Vallahi içerim," dedi peygamber, gene gülümsedi. Bekçi sobanın üstünde tıkırdayan çaydanlıktan kırmızı çizgilerle süslü bir bardağa çay doldurdu. Bardağı iskemlenin üstüne koyup içine tam 4 çay kaşığı toz şeker atarak kendi eliyle karıştırdıktan sonra peygambere uzattı. Güzel bir çay olduğu söylenemezdi. Daha çok bir ot kokusu vardı, çok da tatlıydı. Gene de ilk yudum sıcak sıcak gırtlağından inerken peygamber anlatılmaz bir haz duydu. Cebindeki paketten bir Marlboro çıkarıp yaktı. Bir Marlboro da bekçiye uzattı. Çayın hazzına sigaranın tadı da eklenince yumuşak bir esenlik duygusu yayıldı benliğine. Ozanlığı tuttu. Mezarlıkta ilk günüm diye düşündü. Her zaman böyleyse, hep böyle çay, sigara ve halktan insanlar bulunabiliyorsa öbür dünya hiç de kötü bir dünya sayılmaz. Yenilip içilen, insanlarla karşılaşılabilen bir öbür dünya düşüncesi Feride'nin mezarı başında düşündüklerini getirdi Usun'a. Çoktan başlamış bir konuşmayı sürdürür gibi "Benim mezar işim ne olacak bekçi efendi?" dedi. "Karımın yanında bir tabutluk yer bulamayacak mıyım?" Bekçi hiç şaşırmadı. Tam tersine sorumlu ve yetkili bir kişi havasına büründü hemen. "Ah bey baba, şimdi mezar aslan ağzında," dedi. "Mezarlık ağzına kadar doldu. Elimizden bir şey gelmez. Ama ben karımın yanına gömülmek istiyorum. Hakkım da değil mi?" "Aman bey baba, insan bir kez öldükten sonra..." "Ben daha ölmedim ki, yaşıyorum. Yaşarken istiyorum," dedi peygamber. "Yaşayan bir yurttaş olarak istiyorum. Buna hakkım yok mu?" "Var bey amca, var da sen mezardan haber ver. Gördün işte, hanım annenin dört yanı silme mezar. Sen bunu önceden düşünecektin." "Yani daha önce mi ölseydim?" "Yok bey baba, öyle demek istemedim," dedi bekçi. Bir süre düşündü, sonra birden "Hanım anne öleli ne kadar oldu?" diye sordu. "5 yılı geçti mi?" Peygamber içini çekti. "Hem de kaç 5 yıl?" diye mırıldandı. "İyi ya, başka mezarı ne yapacaksın?" dedi bekçi. "Seni de oraya gömerler, hanım annenin mezarına yani." Peygamberin gözleri parladı. "Öyle şey olur mu?" diye atıldı. "Olur olur, dinimizce bir engel yok. Hanım annenin mezarına gömülürsün." "Bilmiyordum, oluyorsa güzel bir şey, çok güzel bir şey, korkunç güzel bir şey," dedi peygamber. Boş çay bardağını iskemlenin üstüne bırakıp yeni bir Marlboro yaktı. Bir Marlboro da bekçiye verdi. "Kaldıysa bu güzel haberden sonra bir çay daha içerim," diye ekledi. "Kalmaz olur mu bey baba? Aşk Aleli'nin evinde çay eksik olur mu?" Çayın sıcaklığı bir mutluluk gibi yayıldı peygamberin içine. "Teşekkür ederim dostum, çay da güzel haber de," dedi. Bekçi gülümsedi. O da mutlu görünüyordu. "Hanım anne öleli kaç yıl oldu?" diye sordu. 40 yılı geçti." "Ya hanım anne çok gençmiş desene." "Evet, öyle gençtir," dedi peygamber içini çekti. "Ölüler genç kalır. Doğrusun bey baba." İkisi de sustu. Ama peygamber bir süredir ılık ve yumuşak bir işeme gereksinimi duymaktaydı. Sessizliği bozmak zorunda kaldı. "Dostum, sizin burada tuvalet var mı?" diye sordu. "Efendim? Ha? Hilayı mı soruyorsun? Şurası," dedi bekçi. Giriş kapısının yanındaki basık ve dar kapıyı gösterdi. Peygamber iki büklüm olup girdi kapıdan. kulübenin ağır ve ekşi kokusuna alışmış olmasına karşın buradaki keskin dışkı ve sidik kokusu burnunu sızlattı. Gene de halkına tanıyan bir ozan olarak bu kokuyu katlanmayı göze alıp koyu sarı bir tabakayla kaplı, ayak biçimi bir çift yükseltinin üstüne çıktı. Önündeki geniş deliğe uzun uzun işedi. Bir an "Bunlar nereye gider ki?" diye düşündü. Soğuk bir yel esmiş gibi ürperdi. Gitme düşüncesini de bu ürperti getirdi usuna. Heladan çıkınca kendisine dost dost gülümseyen mezarlık bekçisinin omzunu okşadı. "Dostum, ben artık gitmek zorundayım," dedi. "Oldu bey baba, giyeceklerin kurudu," dedi bekçi. Peygamber iskemleye oturup temizlenip kurutulmuş pantolonunu, çoraplarını, ayakkabılarını giydi ağır ağır. Lacivert yağmurluğunu sırtına, Lenin kasketini başına geçirdi. Sonra ceketinin iç cebinden bir 10.000'lik çıkardı. Bekçinin avcuna tutuşturmak istedi. Ama bekçi elini yakmış gibi geri çevirdi parayı. "Delirdin mi bey baba, 10.000 lira bu," dedi. "Biliyorum, yaptığımın bilincindeyim," dedi peygamber. Parayı bekçinin cebine sokuşturdu. "Hadi hoşça kalın. Benim için yaptıklarınıza, özellikle de verdiğiniz son bilgiye teşekkür ederim." Kapıdan çıkınca şaşırdı. Ortalık iyice kararmış, boğazın iki kıyısında renk renk ışıklar yanmıştı. Sanki bayram, sanki kent 20. yüzyılın bu son çeyreğinde hala faşist boyunduruğunda değil diye mırıldandı. Ama mezarlık bekçisinden Feride'nin mezarına gömülebileceğini öğreneli beri daha bir iyimser bakıyordu olaylara. Sosyalizm elektrikleşmek demekse devrim gününün çoktan gelmiş olması gerektiğini, belki de şu anda devrimci güçlerin mürekkep yalamayı bırakarak yerlerinden doğrulmaya başladıklarını, tarih bunu böyle istediğine göre de artık hiçbir biçimde durdurulamayacaklarını düşündü. Dağlarla, dalgalarla, dağ dibi dalgalarla, dal gibi dalgalarla sökün edecekler artık diye söylendi. Nasıl orasını hala belirleyebilmiş değildi. Ama çok güçlü bir biçimde birdenbire dört bir yandan sökün edeceklerini de, kendisinin birdenbire dört bir yandan sökün edecek bu devrimciler ordusunun ilk sıralarında yer alacağını da sezinliyordu. "Ya onlar beni bulacaklar, ya ben onları," diye söylendi. "Kesin olan bir şey varsa o da elimi çabuk tutmam gerektiği." Bir kez daha düşündüğünü saniyesinde uygulamaya koyarak dolu gibi inen karların altında Lenin kasketini başına biraz daha oturtup adımlarını hızlandırdı. Mezarlıktan çıktı. Sert bir kar tabakasıyla kaplanmış, dolambaçlı bir yokuştan aşağıya doğru inmeye başladı. Uzaklarda kent pırıl pırıldı ama bu yokuş bayağı karanlık, üstelik ıssızdı. Yalnız arada bir karların üstünde kayarcasına ard arda köpekler geçiyordu. "Köpekler nereye gidiyor mu diyorsunuz? Dikkatsiz insanlar, işlerine gidiyorlar," diye mırıldandı. Köpeklerin böyle bir an bile duralamadan kayıp giderken gerçekten de Fransız ozanının dile getirdiği izlenim uyandırdıklarını, kitaplarını satmış bile olsa gerçeği en doğru, en güzel biçimde yazının anlattığını, Nazım'ın da işte bunun için yaşamanın çok ciddi bir şey olduğunu bilen bir ozan olarak, "Oku, yaz, boz, bağır, çağır, bütün kuvvetinle nefes al," dediğini, devrimin gerçekleştirilmesinden sonra dünya çocuklarının ABC'lerini Nazım'ın bu dizeleriyle başlatmak gerektiğini düşündü. Bu düşle avundu bir süre, sonra gene gerçeğe döndü. Böyle pek geç sayılmayacak bir saatte sokaklarda kendisinden ve köpeklerden başka kimse bulunmamasını, kenterlerin belki de başlarına geleceklerden korkarak erkenden inlerine çekilmelerini devrim açısından umut verici ama insanlık açısından yüz kızartıcı buldu. Kendisi hep dışarıda alabildiğine devingen bir yaşam sürermiş gibi, "Böyledir bunlar," diye mırıldandı. "Hep köşelerine çekilirler. Aşk kaleli dostuma benzemez hiçbiri. Her şeyden korkarlar, ödleri kopar. Bunun için yeryüzünde bugüne dek faşizmin kol gezmiş olmasına şaşmamak gerekir. Kenter eşit bencillik, bencillik eşit faşizm." En sonunda oldukça geniş bir yola çıktı. Burada da insan yoktu. Ancak iki yana adam boyu çamurlar sıçratarak arabalar geçiyordu. Kendileri de silme çamura batmışlardı. Bir yerlere yetişmeye çalışmaktan çok büyük bir yıkımdan kaçar gibiydiler. Kimilerinin bir yöne, kimilerinin tam karşıt yöne gitmesi ise olsa olsa şaşkınlıklarının ve umutsuzluklarının göstergesi olabilirdi. Peygamber birden öyle bir bunalım duygusuna kapıldı ki bir devrimci olduğunu unutarak kaçanlar arasına katılmak istedi. En az 10 dakika süresince yüreği çarpa çarpa hızla geçen arabalara el sallayarak birini durdurmaya çalıştı. Ama durmuyorlardı. Adamlar elleri direksiyonda, gözleri uzakta, mumyalar gibi oturuyor, bir an bile başlarını çevirmiyorlardı. Arabaların seyrekleştiği bir sırada kendisi de çamurlar sıçratarak karşı kaldırıma geçti. Bu ıssız yerden bir an önce uzaklaşmak için dakikalar süresince gelip geçen arabalara el salladı. En sonunda bir taksi durdu önünde. Kasketli bir şoför kapıyı açtı. "Bey baba, üstünü silkele de öyle bin, kardan adama dönmüşsün," dedi. Peygamber üstünü silkeleyip bindi. "Sür dosdoğru ileriye," dedi. Şoför de yıkımdan kaçanlarla birlikte dosdoğru sürdü. Arada bir kavşaklarda sağa mı sola mı diye sordu. Peygamber içinden hep sola demek gelmesine karşın tarihin akışı gereği dosdoğrunun da sol olduğunu düşünerek dosdoğru dosdoğru demekle yetindi. Ama kaldırımlarında az da olsa bir takım insanlar yürüyen, vitrinleri ışıl ışıl parlayan bir sokağa gelince tarihin varış noktasına gelmiş gibi "Burada dur, ineceğim," dedi. Nerede indiğini bilmek şöyle dursun, yabancı bir kente gelmiş gibi bir duygu vardı içinde. Üstelik yolun iki yanındaki bu vitrinler tam bir kenter ortamında bulunduğunu gösteriyordu. Şu var ki en azından bir insan ortamındaydı. Devrimin de eğer yapılacaksa karşısında kenterlere gereksinimi vardı. Karın hep aynı yoğunlukta yağmasına karşın kaldırımlardaki insanlar hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi vitrin önlerinde oyalanıyor ya da hiç acele etmeden yürüyorlardı. Kendisi de onlar gibi yürümeye başladı. Birden yıllarca önce Feride ile kol kola kentin sokaklarında yürüyüşleri geldi usuna. Sokaklar, caddeler, alanlar bir noktadan bir noktaya ulaşmak üzere hızla geçilen yerlerdi onlar için. Neredeyse hiçbir şeye bakmadan geçip giderlerdi hep. Vitrinlerse en son bakacakları şeydi. Arada bir baktıkları zaman da düşman kenter evreninin tiksindirici göstergeleri diye bakarlardı. Kısacası bu insanlara hiç mi hiç benzemezlerdi. Şu var ki bir süre yürüdükten sonra neredeyse kıskandı onları. Hep kolayın, hep bilinenin ardından koşuyor, ellerini uzatınca tutabilecekleri şeyleri arıyor. Bunun için de gerçek önlemlerden ve gerçek bunalımlardan uzak kalıyorlardı. Kendisi ise sonu kesinlikle belli olmakla birlikte yolları alabildiğine karışık ve tehlikeli bir alanda yürümekteydi. Sağduyusundan, deneyiminden ve devrim bilincinden başka hiçbir tutamağı yoktu şimdi elinde. Bunlar da çok önemli olmakla birlikte her zaman yeterli değildi. İşte usuna geleni saniyesinde uygulamaya koyarak kenter ya da proleter insanların arasına gelmişti. Ama tam şu anda bulunması gereken yerin burası olduğundan, dolayısıyla burada devrimcilerle buluşacağından kuşkudaydı. Öyle görünüyordu ki devrim uzaktan bakılınca dünyanın son sınırı gibi görünen yüksek bir dağdı. Tepesine ulaştın mı hemen bir başka çevren açılıyordu önünde. Sınır yeniden uzaklaşıyordu. Böylece peygamber düşündüğünü baş döndürücü bir hızla uygulamasına karşın sonunda hep aynı noktaya, hep çıktığı yere geliyordu. Kesin olan bir şey varsa o da köprüleri yaktığı ve ne pahasına olursa olsun geri dönmeyeceğiydi. Ne yapacağını düşünmek üzere bir kapının girintisinde durdu. Bu sırada sakalları uzamış, yeşil parkalı bir genç adam çekingen adımlarla yanına yaklaştı, durdu. Gelip geçenlere belli etmemeye çalışarak avucuna bir kağıt sıkıştırıp hızla uzaklaştı. Peygamber kağıdı avucunda duyunca sevincinden bayılacak gibi oldu. Boş elini yüreğinin üstüne bastırarak gözlerini yumdu bir an. Sonra coşkusunu yenip gözlerini açtığı zaman genç adamın 4-5 adım ötede kendisi gibi yeşil parkalı ve bulicinli bir genç kızın koluna girerek hızlı adımlarla uzaklaşmaya başladığını gördü. Şimdi tamam diye mırıldandı. Delikanlıyla genç kızın arkasından yürüdü. Böyle hiç duralamadan hızlı ve kararlı adımlarla yürümelerine, karşılarına çıkan başka insanların ellerine başka kağıtlar sıkıştırmaya da çalışmalarına bakılırsa kenterlere bildiri dağıtmaya çıkmamıştı bu çocuklar. Özel olarak kendisine bir haber getirmişlerdi. Dolayısıyla Nazım'la ilişkideydiler ve Rahmi Sönmez'in kim olduğunu biliyorlardı. Öyleyse Nazım'ın örgütü gerçekten çok güçlü bir örgüt diye mırıldandı. Avucunda sıktığı kağıdı hemen okumaya girişmekle delikanlıyla genç kızın arkasından koşarak doğrudan bilgi almak arasında duraladı bir süre. Sonra karşılıklı bir görüşmeyi gerekli bulması durumunda örgüt bunu böyle düzenlemiş olacağına göre yapması gereken ilk şeyin kağıdı okumak olduğunu düşündü. Delikanlıyla arkadaşı soldaki sokağa saptıktan sonra bir vitrinin önünde durarak kağıdı özenle açtı. Ama en azından görünüşte çoğaltılmış bir bildiriydi bu. Nazım Sönmez'in büyük babası ve devrimci ozan Rahmi Sönmez olarak doğrudan kendisine seslenmiyordu. Öte yandan kurtuluşa kadar savaş gibi, faşizme ölüm gibi, halklara özgürlük gibi her yerde rastlanan kalıpları yinelemekteydi. Gençlerin arkasından koşmadığına üzüldü. Gene de biraz düşününce fazla karamsarlığa kapılmamak gerektiği sonucuna vardı. Bir kez bu bildiri devrimin sürmekte olduğunu gösteriyordu. İkincisi doğrudan doğruya kendisine olmasa bile emekçi, aydın, öğrenci, ülke halklarının bütün devrimci güçlerine sesleniyor, silahlı devrim eylemlerinin kentsel ve kırsal bütün bölgelerde hızlandırılmasıyla artık son kozlarını oynamakta olan faşist güçlerin kısa sürede alaşağı edilmesinin işten bile olmadığını kesinliyordu. Üçüncüsü ve en önemlisi, bu çocuklar bu bildiriyi başka birine değil de kendisine verdiklerine göre bu işte Nazım'ın parmağı bulunması ve devrim yazışmalarını açık saçık aşk mektupları görünüşü altında yürütecek ölçüde önlemci olan torununun kendisine iletmek istediği bilgiye genel bir bildiri görünüşü vermek istemiş olması çok büyük bir olasılık olarak beliriyordu. Şimdi bütün sorun bildiriyi gerektiği gibi çözümlemekti. Böylece bir kez daha başlangıç noktasındaydı. Ama önünde koca bir gece vardı. Bu süre içinde Nazım'ın askerleri gelip kendisini bulmasalar bile elindeki bildiriyi şöyle ya da böyle çözer, girişimlerini ona göre yapardı. Ancak hangi biçimde olursa olsun eyleme geçmesi kesin göründüğüne ve eylem ister istemez ölümü de gündeme getirdiğine göre önce mezar sorununu çözmenin yararlı olacağını düşündü. Kaldırımın kıyısında durup gene taksilere el sallamaya başladı. En sonunda önünde bir taksi durdu, üstünü silkeleyerek girip oturdu. Postaneye, en yakın açık postaneye dedi. Yaşamında ilk kez girdiği bir postanede gişeden aldığı kağıdın önünde elinde kalem öylece dikilip kaldı. Sonra adres bölümüne Fehmi Gülmez'in ve en bilinen şirketinin adını bildiri bölümüne ise öldüğümde beni Feride'nin mezarına gömdürt. Bu senden son isteğimdir sözcüklerini yazdı. Telgrafı bir 10.000'likle birlikte gişedeki adam uzattı. Paranın üstünü ve makbuzu almadan sokağa çıktı. Bir süre nereye gittiğini bilmeden yürüdü. Yüzünün, ellerinin, ayaklarının soğuktan sızladığını duydu. Şimdi sıcak bir yere oturup şu bildiriyi çözmeye çalışmalı dedi. Ancak çevrede öyle oturulabilecek bir yer göremedi. Eve dönmeyi düşündü ama telgrafı çektiğine göre artık eve dönemezdi. Fehmi Gülmez tasarısını önlemeye kalkabilirdi. Başka bir yer bulmalıyım dedi. Şimdi yürüye yürüye oldukça ıssız ve ışıksız bir sokağa gelmişti. Ortalıkta taksi maksi de görünmüyordu. Bereket karşı kaldırımda birbirine tutunarak düşmeden yürümeye çalışan yaşlı bir çift gördü. Sevinçle onlara doğru koştu. ''Özür dilerim efendim, yolumu şaşırdım. Tramvay durağına nereden gidebilirim?'' dedi. ''Tramvay durağına mı?'' ''Evet, tramvay durağına. Ne yana düşer?'' Adamla kadın şaşkın gözlerle süzdüler peygamberi. Sonra adam kadının kolunu dürtmesi üzerine milletle dalga geçmenin yeri de sırası da değil deyip yürüdü. Peygamber şaşkın şaşkın arkalarından baktı. Ne tuhaf insanlar bunlar, yol sormayı dalga geçmek sanıyorlar diye mırıldandı. Yolumuzu kendimiz bulacağız. Yolunu uzun süre aramasına gerek kalmadı. Biraz yürüdükten sonra az önce ayrıldığı ışıklı caddeye çıktı gene. Bu dört yol ağzında bir şoförün Taksim 1, Taksim 1 diye bağırdığını duydu. Belki de özel olarak kendisini beklediklerini düşündü. Uzaktan el salladı şoföre, geliyorum geliyorum diye seslendi. Taksim'de hava tipiye çevirmişti ama hem en sonunda bildik bir yere geldiği hem de dolmuşta bayağı ısındığı için peygamber daha bir güçlü buldu kendini. Nedenini düşünmeden ama kararlı adımlarla Taksim bahçesinin basamaklarına yöneldi. Ayaklarının bileklerine dek kara gömülmesine, bahçenin de ıssız ve karanlık olmasına karşın son basamağa dek çıktı. Başında Lenin kasketi, cebinde ve çantasında tabancaları bir sürü öylece dikilerek aşağıya doğru baktı. Karın altında tek tük insanlar hızlı adımlarla yürüyor, genellikle de arada bir ağır ağır geçen taksilere doğru seyirtiyor, sonra durup arkalarından bakıyorlardı. Bu alanı böylesine sessiz ve boş gördüğünü anımsamıyordu peygamber. Ama iki adım yürünemeyecek ölçüde dolduğu ve dört bir yanına konulmuş hoparlörlerden taşan seslerle çınladığı zamanları çok iyi anımsıyordu. Taksim alanının en anlamlı zamanlarının bu zamanlar olduğunu düşündü. Hiç kuşkusuz bu alanda toplanmış gördüğü insanlar kenterlerdi her zaman. Gene de on binlerce kişinin tek bir insanı dinleyerek coşmaları çok güzel bir şeydi. Daha kesin, daha büyük gerçekler söylendiği zaman daha da çok coşarlardı herhalde. Bu nedenle cebinde kurtuluşa kadar savaş bildirisiyle basamakların yukarısından bakıp da alanın insan selleriyle değil karlarla kaplı olduğunu görmek bayağı hüzün vericiydi. Yoksa ben bu işe zamansız mı girişiyorum diye söylendi. 14 Temmuz 1789, 24 Ekim 1917, 1 Ekim 1949. Öyle görünüyordu ki büyük devrimler daha çok yaz ya da güz mevsimlerinde gerçekleştiriliyordu. Ama Nazım içeride, tabancalar kendi üzerinde, ülke faşizmin çizmeleri altında bulunduğuna göre kışsa kış, karsa kar, soğuksa soğuk, böyle ayrıntılarla zaman yitirmek saçmaydı. Basamaklardan ağır ağır inip İstiklal Caddesi'ne yöneldi. Tipinin altında ilerlemeye çalışırken arkasından hiç kimse olmadığını bile bile en önde yürüyormuş gibi bir duygu biçimleniyordu içinde. 18. ayrımın sonu, sayfa 208.